Ayrım 16.
Her haliyle bu müjdeyi saklayamayacağız diyor gibiydi. Türk dedesine döndü. Gözlerine yaşlar koşuşuyordu nedense. Sesini bir hıçkırık düğümlüyordu. Ama ne olsa söyleyecekti artık. Dede, dedeciğim, biz Atay'la... Ali Rıza Bey, siz Atay'la dedi. Evet. Onun da sesi rahatça çıkmamıştı ağzından. Türk birazcık sustu. Sonra biz Atay'la bir su keşfettik diye bir solukta anlattı. Su, su mu? Su dedeciğim, su. Bunu söyleyen Atay'dı. Sonra ikisi birden su dağlardan geliyor dedi. Belki de kar sularıdır Torosların. Buz soğukluğunda tatlı bir su. Yukarılara doğru çıktım. Oralarda büyük su bentlerinin kalıntılarına rastladım. Babam demişti ilk geldiğimiz gün. Budur yaban zeytinleri var buralarda. Eski bahçelerin izleridir bunlar. Bu bentlerin yolu araştırılırsa suyun başı belli olur. Türk kendini yitirmişti bu sevincin büyüklüğünde. Artık yürümesi önemli değildi gözlerinde. Söyleyecekti hepsini, düşüncelerini, çadır biçimli çamın gövdesinden fışkıran suyu, hepsini anlatacaktı dedeciğine. O bulutlu gök mavisi tatlı dede, gözlerindeki sevinci bir an önce çoğaltmalıydı ikinci önemsiz haberle. Dedeciğim diye başladı. Sıcak kelimelerle kısa kısa bütün hepsini anlattı. Atanın dönmeyişine, Gobül'ün kavaklı yolda görünüşüne kadar. Gözlerinden yaşlar akıyordu gül yanaklarına. Sesi çıkmıyordu boğazından. O zaman Türk'ün yanında duran ata onun yarım sözünü bütünledi. Gobül benden önce koşmuştu eve. 5-10 dakika sonra ben odunlu kapının aralığından girdim. Ay aydınında ev, fidanlıklar, kuyunun siyah çıkrığı masal benzeri güzeldi. Birden şaşırdım. Dilim kurudu ağzımda. Gözlerim karardı sanki. Karşımda uzun saçları savrulan, beyaz etekleri uçuşan bir kız koşuyordu bana doğru. Bir an olduğum yerde taş kesildim. Kendimi bir düşte sandım. Ay ışığında koşan kız bir masalın içinden fırlamıştı. Gelen kardeşimdi bana doğru. O zaman ben de koştum. Kollarım açıktı. Az sonra kollarımdaydı kardeşim. Türk, saklayacaktık sizlerden. Ben kuvvetleninceye dek dedi. Fakat bu sır bana çok ağır geldi. Türk koltuğun iki kenarına elleriyle tutunarak ayağa kalktı. Dedesine henüz bir adım atmıştı ki arkadan hıçkırıklı bir çığırış duydular. Bu Seher'di. Aş damının kapısındaydı. İki eliyle yanaklarına bastırıyordu. Türk birden döndü, annesini gördü. Anne, anne dedi. Anneciğim, ben yürüdüm dün gece. Artık iyiyim. Bakın, bakın ayaktayım. Seher koştu kızına. Birbirlerine sarıldılar. Ali Rıza Bey sesli burnunu siliyordu. Kalbi öylesine hızlı bir koşu tutturmuştu ki soluğu kesiliyordu. Ata masadaki termostan bir bardak su doldurup dedesini uzattı. Seher gülüşlü bir ağlamanın sevinciyle şaşkın, ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Çevresini parıltılı bir çember kuşatmıştı. Bu çemberin içinde kızıyla yalnızdı sanki. Duru, aydın bir sevinçti duyduğu. Bunun üstüne bir sevinç olamazdı dünyada. Büyük, büyük, kocaman bir mutluluktu. Bütün aile ayvanda toplanmıştı. Sait Vardar gecenin şerefine büyük lüks lambasını yakmıştı. Seher güzel yemekler pişirmişti. Sofranın çevresini kuşatan aile bireylerinin yüzleri yüreklerinin mutluluğuyla güleçti. Türk ile ata olaylarını yeniden anlatmışlardı kaç yol. Hepsi dinlemeye doyamıyordu. Her seferinde gözleri buğulanıyor, duydukları heyecanla konuşamaz oluyorlardı. Yemek aylardan beri böylesine tatlı dakikalar içinde geçmemişti. Kemal ile ata aş damı ile ayvan arasında mekik dokuyarak sofrayı toplamışlar, ata kahveleri pişirmişti. Yemekten sonra yüzlerce, binlerce pervanenin çevresini sardığı lüks lambasını Sait çengelinden indirerek söndürdü. Ay ışığı bahçeye uzanıyordu. Türk oturduğu koltukta kıpırdandı. Usul usul yemenilerini çıkararak ayaklarını koltuğa çekti. Annesi biraz ürkerek ona bakıyordu. Sanki ayaklarını oynatırsa incinecekmiş gibi bir korku duyuyordu içinde. Gözlerine keskin ışıktan sonra ay aydınlığı loş gelmişti. Yavaş yavaş alıştılar. Türk gölgeli bahçeliklere ay ışığı doldukça bir gece önceyi yeniden yaşıyordu. Gündüzün sıcağı hala serinlemeyen evle kuyu arasında alan, kavaklı yol, gerilerde koyu görünen omuz omuza yaslı Toroslar. Türk'ün içine her dakika beyazlanan gece gibi aydınlıklar doluyordu. Hepsi sağdılar, bir aradaydılar. Neşeleri, mutlulukları katıksızdı, umutları bölüksüz. Ata Türk'ün yanındaki alçak sandalyeye oturdu. Türk artık ayaklarını dayamayacaktı o sandalyeyi. Dirseğini kardeşinin dizine yasladı. Mustafa ayvanı bahçeden ayıran alçak setin ucuna ilişmişti. Kemal onun yanındaydı. Baba ile anneleri hala masada yerlerinde oturuyorlardı. Dedeleri en büyük koltuğa kurulmuştu. Ayvanın aydınlığı yavaş yavaş ışığını köşelere, bucaklara süzdürüyordu. Bahçede Ağustos böcekleri aralıklı susuşlarla ötüyorlar, kuyu başının sevdalısı yeşil kurbağacık da onlara tempo tutuyordu. Türk çevresini gözden geçirdi. Gobül yine görünürlerde yok dedi. Hepsi ona baktılar. Türk bir masal kızına benziyordu. Göğsüne sarkan çift örgü saçları ayın ışığıyla yaldızlarla bezenmişti. Gözleri incecik, yüzü yüreğinden vuran sevinçlerle ışıl ışıldı. Gobül yine görünürlerde yok deyişinde bile bir başkalık vardı sanki. Mustafa, biz kendimizi sevinçlerimize kaptırmışız dedi. Sezmiyoruz. Oysa ki sayılı sıcaklardan bu gece. Seher güldü. Sesi aydınlık doluydu. Öyle yavrum. Bizi yüreğimizin sevinçleri serinletiyor. İçimizde gerçekten serinleyen biri varsa o da Gobül dedi Türk. Şimdi şu dakikada bizim gizli kaynağımıza dalıp çıkmıştır bile. Neredeyse dönüp gelir. Sonra güldü. Küçük tatlı kahkahaları, kuzu çıngırakları benzeri gümüş gümüş havada dolaştı. Biz ne olmayacak işleri başaracağımıza inanmıştık dün gece, değil mi ata? Daha çok gülüyordu. Elleriyle ağzını kapattı. Bir süre öylece kabına sığmaz neşesiyle büyüklerine baktı. Sonra ataya döndü. Söyleyeyim mi dün geceki tasarılarımızı? Ata bir an düşündü. O da kardeşi gibi gülmeye başladı. Biraz eğlenirler bizimle, o kadar. Türk gülmeli bir sesle anlattı. Bankadaki hesaplarımızdan paralarımızı çekecektik. O paralarla ta o çadır biçimli çamdan bizim kuyuya kadar gelecek plastik su hortumu alacaktık. Hem de bütün bu işleri hiç kimseye sezdirmeden yapacaktık. Hortumun bir ucunu dağdan süzülen suyun altındaki birikintiye sokacaktık. Öbür ucunu kuyuya sallayacaktık. Bir gün ev halkı uyandığında kuyumuzu suyla dolmuş görecekti. İki kardeş yeniden gülmeye başladı. Sonra Türk, ne hayal ne hayal. Olacak iş mi bu dedi. Ata, ama yine de paralarımızı bu iş için babama vereceğiz. Türk'ün 1000 liraya yakın parası var. Yazı yarışması ödülünden artan. Sonra trikotaj işlerinden de birikmiş. Benim de kaç senedir harçlıklarımdan artırdığım 600 liram var. Mustafa ağam da, Kemal de verecekler. Kemal, vereceğiz elbette dedi. Biz istiyoruz ki bu paralar suyumuza harcansın. Bugün bu işleri yoluna koyduk, paraları çektik bankadan. Ali Rıza Vardar sesli sesli öksürdü, burnunu sildi. Türk dedesine baktı. Hiç öyle görmemişti sevgili dedeciğini. Ağlıyor muydu yoksa? Babası önüne bakıyordu. Sonra titrekçe bir sesle, "Sağ olun çocuklarım," dedi. "Hepinizle öylesine göğsüm kabarıyor ki söyleyecek söz bulamıyorum inanın." Ali Rıza Bey, "Berhudar olun evlatlarım. Başkalarının çocukları olsaydınız niçin benim değiller diye kıskanırdım sizleri. Ama benim soyumun genç kuşaklarısınız. Övünç kaynağısınız benim için. Ben mutlu bir kocamış kişiyim. Oğlum, gelinim, torunlarım son yaşama yıllarımı doyulmaz tatlarla geçirtiyorsunuz bana. Ben hayatımda sayısız çeşitli felaketler, savaşlar gördüm. Topraklarımız yabancı ellere geçti. Varlığımın bir parçası benden koparak oralarda kaldı. Yüreğimde öyle ateşti ki bunun özlemi. Uzaklarda kalan topraklarımıza yandığım kadar hiçbir şeye yanmadım böylesine derinden. İlk duygularım sadece büyük bir öç alma yangınıydı içimde. Sonraları aynı yücelikte bir tiksinme, nefret duyar oldum. Daha sonraları yıllar geçtikçe çeşidi değişti hislerimin. Elimizde kalan son toprağımız Anadolu'dan düşmanı kovarken o eski günlerin yankıları çınlıyordu yüreğimde. Öç alma, nefret hisleriydi bunlar. Sonra yanmış yıkılmış Anadolu karşısında o kinler, öç alma ateşleri, o eski yangınlar yavaş yavaş söndü. Benliğimi başka türlü istekler sarmıştı. Artık Osmanlı İmparatorluğundan elimizde bir Anadolu kalmıştı. Bu topraklar eğer bakılırsa, yaraları onarılırsa bize yeter de artardı bile. Artık düşman değildim eski düşmanlarıma. İçimde daha yumuşak, daha hoşgören hisler doğuyordu. Bu toprağı seviyordum, acıyordum Anadolu'ya. Yüzyıllar boyu bakımsız kalmış dertli topraklara. El birliğiyle, vatan birliğiyle yaralarını saralım diyordum. Ne bize saldırsın kimse, ne biz saldıralım bir komşuya. Bu dünya toprakları üstünde yaşayanlara yeter diyordum. Kin güder değil, barışsever olmuştum artık. Ali Rıza Vardar çocuklarına baktı. Hepsi can kulağıyla dinliyorlardı. Gülümsedi. Evlatları da kendisi gibi düşünüyorlardı. Şimdi niçin mutluluğum böyle sınırsız, anlatabildim değil mi? Türk, evet dedeciğim dedi. Bizim de topraklarımızı sevdiğimizi, boş alanlara korkusuzca niçin yerleştiğimizi bildiğiniz için. Siz gölgeli, verimli, sulak, ormanlı topraklarınızı nasıl hala için için özlüyor, özlemini çekiyorsanız biz de bu toprağımızı öyle seviyoruz. Bir dakika bile gözlerimizden uzaklığına dayanamıyoruz. Hep böylece seveceğiz ve üstünde yaşayacağız. Seher usulca, yavrum dedi, anasının türkü. Ali Rıza Bey, Allah ayırmasın çocuğum dedi, sizlere vatan acısı çektirmesin. Sonra eliyle oğlunu, torunlarını göstererek, bu toprakların bekçileri böyle korkusuz, aydın, yılmaz kişiler olursa hiç kimse yan gözle bakamaz topraklarımıza dedi. Kavaklı yoldan koşarak gelen Gobül'ü görmeselerdi, bu konuşmalar hep o konu üstünde sürüp gidecekti. Kavaklı yol beyaz ay ışığında gündüz gibiydi. Türk, işte bize buldurduğu kaynakla yeni yolumuzu açan bozkurtumuz bu dedi. Bu da bizim Ergenekon masalımız değil mi dedeciğim? Evet evlatcığım, gerçekten öyle. Mustafa yerinden kalkarak Türk'e doğru yürüdü. Eğilip kucakladı kardeşini. Türk yerinden usulca kalktı. Mustafa'ya sarıldı. Benim sevgili sır yoldaşım. İnsana her an taze yaşama gücü, yaşama sevinci veriyorsun. Bize üzüntülerin büyüğü peşinden sevinçlerin en yücesini birden duyurdun. Mustafa ağacığım diye onu öptü. Bugün keşif gezintisinde gördüklerini anlatmadın bize. Mustafa, elverişli zaman bulamadım Türk ondan dedi. Şimdi anlat öyleyse. Babası, Türk'ün hakkı var dedi. O sırada Gobül, ayvanın çift basamağını çıkarak Türk'ün koltuğu yanına gelip uzandı. Yine ıslaktı tüyleri. Türk yerine otururken, yıkanmışsın Gobülcüğüm dedi. Köpek kesik kesik havladı usuldan. Sonra Mustafa anlattı. Ata Kemal ile bana yolu gösterdi. Suyu gördük ve asıl enteresan yönü dağlara doğru kalıntılarını bulduğumuz çok eski çağların su bentleri. Yer yer sağlam bir halde. Bazı yerleri toprağın altında kalmış. Oralardaki topraklar vakıflar idaresinin olduğuna göre ilgililere duyurmalı. O kanalların çökük, göçük bölümleri birbirine eklenerek onarılırsa bir zamanlar buraları cennete benzeten sular yeniden ovaya inebilir sanıyorum. Sadece bizim bahçe değil ki bu ova. Toprak komşularımız da suyu görünce gelip ev ocak kurarlar buralara. O zamana kadar hiç konuşmayan Kemal, ben bir testi su getirdim oradan dedi. Tatlı şerbet gibi bir su. Seher, testinin suyu oradan mıydı diye sordu. Evet anneciğim, ah ne iyi öyleyse. Kalkarak aş damına yürüdü. Biraz sonra elinde büyük gümüş tepsiyle çıktı. Bardaklar sürahi ay ışığında parıldadı. Sürahiden bardakları boşaltırken ortalığa taze bir limon kokusu yayıldı. Ali Rıza Bey, hay yaşa evlatcığım diye bardağı aldı. İlk önce derin derin kokladı. Mis gibi kokuyor, yanmışız meğerse. Seher sevinçle anlattı. Sait her ağaçta 3-5 yemiş kalmalı demişti. Bugün kopardıklarımı şekerle ezdim. Limon portakal yavrularını. Sonra içine birkaç da limon sıktım. Kemalciğimin getirdiği suyu ekledim şimdi. Kemal annesinin elinden sürahiyi aldı. Mis kokulu acımsı limonatadan herkese yeniden dağıttı. Sıcak aylı gecenin içinde bir sessizlik genişledi. Hepsi tadını çıkararak serin limonatalarını içiyorlardı. Boş limonata bardağını masadaki tepsiye bırakan Sait Vardar, ellerine sağlık karıcığım dedi. Seher gülümsedi. Afiyet olsun Saitciğim. Türk annesiyle babasına baktı. Gecenin beyaz, aydın ışığında ikisi ne kadar genç ve mutlu görünüyorlardı. Hastalığından bu yana yüzlerinin anlamı bile değişmişti. Oysa ki şimdi eski yüzleri yerine gelmişti. Genç, güçlü bir karı kocaydılar. Ben öyle oturur kalsaydım bir daha yüzleri gülmeyecekti sevgililerimin diye düşündü. Artık her iş yoluna girecekti. Çömlekçide Mustafa ağasıyla yarıda kalan okuma yılını bitirmek, sınıfını geçmek için çalışacaklardı. Sınavlara girecekti. Kendine güveniyordu bu konuda. Bir yandan derslerine çalışacak, bir yandan trikotaj makinesinde kilim nakışta çocuk başlıkları, süveterleri, hırkalar, çoraplar işleyecekti. Annesi de öğrenmişti. Hem de kısa süre içinde usta bile olmuştu. Okullar açıldığında annesi çalışacaktı makinede. Sonra sanat dergisindeki küçük yazarımızdan köşesini hiç boş bırakmayacaktı. Yazı yarışmasında ödül aldıktan sonra durumu daha sağlamlaşmıştı. Hem de parasını artırmışlardı yazılarının. Bu kazançlar hep evleri, saz damlı yuvaları içindi. Kendisine sadece odasının kitaplığını doldurmak için birazcık para ayıracaktı. Gerisi ailenin bütçesine eklenecekti. Arabaları yeşilde giderken çamura saplanmış, el birliğiyle çıkarmışlardı artık. Ders çalışacak, makine işleyecek, yazı yazacaktı. Hele şimdi öylesine kolaydı ki bulduğu konuları işlemek. Karlı gecede iyi peri oluşu, hastalığı, bulutların üstünde İstanbul'a gidiş, doktoru, muayenehanede gördüğü çocuk, felçli güzel çocuklar, onların acıklı yaşayış hikayeleri. Neler neler vardı dağarcığında. Hele suyun bulunuşu. Bütün bunlardan bir roman bile yazılabilirdi. Mustafa Ağası, kelimelerin ışıklığı, renkli sıralanışları, konuların özelliği, yazma kolaylığı, tatlı akışı, hepsi güzelden daha güzel demiyor muydu? Belki denese yazardı. Ünlü yazarların, ünlü bestecilerin, ressamların, uzanların birçoğu işe çocukluklarından başlamamışlar mıydı? Birden içiyle konuşması kesildi. Babasının sesini duymuştu. Sıcak, kalın sesinde, diri yüreğe güven veren o tatlılık vardı yine. Çabuk çabuk, affedersiniz babacığım dedi. Sözlerinizin başını dinleyememiştim. Sait Vardar kızına gülümsedi. Gözlerin kapalıydı. Seni uyuyor sanmıştım. Bir çeşit uyumak değil midir hayal kurmak? Bir sürü tasarım var, onları düşünüyordum. Sözlerinizin sera, turfanda domates yerinde ayılı verdim birdenbire kendi kendimle konuşmaktan. Sait Vardar kızına tekrarladı az önce anlattıklarını. Dedenin bize ayırdığı bir parası vardı. Yeteri kadar da bankadan ödünç alacağım. Şu havuç tarlasının yerine bir sera kuracağım. Turfanda domates yetiştireceğim burada. Bütün bu tasarıları uzun bir süreden beri kuruyor planlıyordum. Fakat susuzluğumuz bunları yapmaya engel oluyordu. Babasının sesi Türk'ün içine ta yüreğine kadar sokuluyordu. Işığı en kuytu gölgelere uzatan ay aydını benzeri bir sevinç ürpertiyordu benliğini. Ah ne iyi babacığım. Turfandacılık para getiriyormuş. Okulda bir arkadaşımın babası yapıyormuş. Seraları varmış bahçelerinde. Bizim de olacak kısa zaman sonra. Kardeşlerinle beraber yapacağız camekanlarımızı. Ben de çalışırım babacığım. Seher, hepimiz çalışacağız dedi el birliğiyle. Sait Vardar güldü. Sağ olun hepiniz dedi. Demir, cam, sülyen boya, bir matkap, hepsini İstanbul'dan getireceğim. Daha ucuz olacak. 60 metre boyunda, 4,5 metre eninde. Buradaki seralar kadar yüksek yapmayacağım. İçine şimdilik talaş yakan sobalar kurarız. Türk, şimdilik mi babacığım diye sordu. Sait Vardar güldü. Şimdilik yavrum. Burada fidanlar dışında her şey şimdilik. Sonra annenin özlediği güzel çiftlik evini yaptıracağız. Önü boydan boya balkonlu. Balkonu oymalı tahta parmaklıklı. Parmaklıklarına güller, hanım elleri, yaseminler dolalı bir büyük ev. Türk hem sevindi hem de üzüldü birdenbire. Ya sevgili saz damımız ne olacak babacığım? Burasını da böylece koruruz. Bizim müzemiz olur. Seher kuşkulu, tasalı bir sesle "Bütün bunlar suyu buraya getirebilirsek olacak, değil mi?" dedi. Sait Vardar Türk'e, sonra da Atay'a baktı. Sonra kısaca "Öyle sanıyorum." dedi. Yeniden Atay'la Türk'e baktı. Dudaklarında sırlı bir gülümseme belirdi. 8. Türk uyandığında ay gitmişti. Mavi gökte güneşten önce gelen buğulu aydınlık belirmişti. Hava durgundu. Böcekler, kuşlar, hele kümeste kapalı sayıları artıp eksilen pilişler uyuyorlardı henüz. İçinde derin, sonsuz bir rahatlık vardı. Bu rahatlığın yanı sıra her yandığında duyduğu uçsuz bucaksız duru sevinç yüreğini çarptırıyordu. Evet, iyileşmişti artık. Gücü kuvveti yerine dönmüştü. Bacakları titremiyor, sinirleri gerilmiyordu. Yere bastığında ayakları korkusuzca gövdesinin ağırlığını çekebiliyordu. Bu sevinç içinde hiç dinmeyecek, hep böyle katıksız bir mutluluk duyacaktı. Yitirdiği yürek coşkunluğunu, ağız tadını yeniden bulmuştu bir yol. Unutur muydu o günlerin acılarını? Acı günlerin peşinden gelen sevinçlerin büyüğü yüreğini hep ama hep çarptıracaktı böyle. Bir gün önce bütün bu duygularını sevgili doktoruna uzun bir mektupla yazmış, iyileşmesinin hikayesini birer birer anlatmıştı. Sevgilerini, teşekkürlerini tekrarlamış tekrarlamış, artık yürüyorum doktorcuğum demişti. Doktoru ne kadar sevinecekti kim bilir. Gerindi. Üstündeki pikeyi kenara attı. Ayaklarını yatağından yere salladı. İnci hasırlar çatırdadı ayaklarının altında. Birden idare lambasının yandığını gördü. Beyaz yuvarlak karnında pembe aydınlığı solmuştu biraz. Sen hala uyanık mısın sevgili lambacığım? Ben uyurken sen uyanık, pembe ışığın yanık. Ben uyanınca sen uyumalısın. Eğilerek siyah demir dantelalı tepesinden usulca üfledi. Sönmedi. Biliyorum, böyle belirsiz soluklarla sönmezsin sen, kuvvetli bir lambacıksın. Ama gazın da bitecektir neredeyse. Daha kuvvetli bir püfle üfledi. Pembe alev söndü. Nazlı bir dumancık yükseldi. Belirsiz bir gaz kokusu yayıldı. Hadi iyi uykular sana sevgili lambacığım. Geceye kadar Allah'a ısmarladık. Selanik Monmarşesi yazısı artık kırmızı değildi. Siyah görünüyordu. Gece dolabının yanından ayrıldı. Tuvalet masasının önüne geldi. Gümüş çerçeveli aynadaki kıza baktı. Pembe yanaklı, uyku mahmurluğuyla gülen iki örgü uzun saçlı bir kızdı bu. Mutlu bir görünüşü vardı. Sade görünüşün değil, yüreğin de mutlu senin Türk kızı dedi aynadaki kıza. Gece bir hikayecik yazmıştı. Bir gün önce iki koca kulağı alaca tüyleriyle tıpkı gobile benzeyen bir başlık işlemişti. Minderin üstündeki kuzu, tavşan, horoz, kedi biçimli başlıkların yanında duruyordu hav hav kardeş. Memnun gülümsedi kitaplığındaki iki yeni kitabını. Bunlardan biri içi renk renk sayfalarla dolu bir ansiklopediydi. Öbürü hikaye kitabıydı. Her şey bütün istedikleri yerine geliyordu. Kapıya yürüdü, mandalı el attı. Şık şık diye öttü kapının mandalı. Eşiğin dışında yeminileri duruyordu, ayaklarına geçirdi. Kardeşleriyle beraber alınmıştı. Onların yeminileri eskimişti. Kendi yeminileri henüz yeniydi. Ne kadar zaman giyinmemişti onları. Siz de eskirsiniz kardeşlerimin yeminileri gibi dedi. Gobül ayvanın önündeki yerinde yoktu. Nerelere gitmişti bu gobül? Piliçleri açsam mı acaba diye düşündü. Ama belki dedesinin penceresi önünde beceriksiz beceriksiz öterler, gıdaklarlardı. Güneş daha görünürlerde değildi. Uzak yollardan gelecekti. Dağlar omuz omuza mor gölgeler içinde uyuyorlardı henüz. Sabah bahçelikler, alanlar ne güzeldi. Toprak gece yağan çiğlerle nemliydi. Zaten bitkilere yaşama gücü veren de buydu ya, her gece yağmur benzeri yağıyor, gündüzün gün ateşinde kavrulan toprağın, bitkilerin susuzluklarına dayanma gücü veriyordu. Türk ayvanın kapısından baktı. Kavaklar ne kadar uzamışlardı. Gelecek yıla gölgeleri daha çoğalacaktı. Turunçgiller de boy atmış, üstleri ilk yemişleriyle bezenmişti. İleride çit kapı yarı aralıktı. Geride boş köy yolu görünüyordu. İlk geldikleri günü hatırladı. O zaman yer yer kına renkli, yer yer yılan menemişli kayalarla örtülüydü toprak. Oysa ki şimdi kayalar, geleceğin boydan boya balkonun iki katlı beyaz evi yapılmak umuduyla duvarın dibine yığılmıştı. Toprağa asker asker turunçgillerin fidancıkları diziliydi. Kerpiçten de, damı sazdan da olsa, içinde fırtınalı, selli, şimşekli, karlı bir kış geçirdikleri bir şirin evleri vardı. Sebze tarlaları, ahırları, buzağlı bir inekleri, köpekleri, piliçleri vardı. Artık her şeyleri vardı. Her diledikleri olmuştu. Babası dedesiyle vakıflar idaresine gitmişlerdi. Eski çağlardan kalma su kanalları konusu üzerinde konuşmalar yapılmıştı. Bilir kişiler bu işi üstlerine almışlardı. Bir süre sonra kanal onarılacak, dudağına dek su dolup bütün alanı sulayacaktı. Türk içini çekti. Daha zaman istiyordu buna. Ayakları kuyu başına doğru götürüyordu onu. Her gün denize gidiyorlardı. Vücudu tuzlu balık gibiydi. Kuyuları eskisi gibi su dolu olsaydı her saat duş yapardı. Belki gece biraz daha çok su birikmiştir diye düşündü. Küçük plastik kovayı salacaktı kuyunun diplerdeki suyuna. Sabah sabah yüzünü, terli boynunu yıkayabilseydi. Ağzını suyla doldursa, bol bol avuç avuç su çarpabilseydi yüzüne. Susuzluk hiçbir şeye benzemiyordu. Hele bu yangının uzun yaz günlerinde. Kuyuya yaklaşırken birden durdu. Kulak kesildi. Bir ses duymuştu. Derinlerden derine yükselen bir ses. Sanki bir dam saçağından boş bir sarnıcı indirilmiş borudan akan suyun sesiydi bu. Birkaç adım daha attı. Usul usul korka korka birkaç adımcık daha dinledi. Ses kuyudan yükseliyordu. Sonra deli gibi koşmaya başladı. Yaklaştıkça ses büyüdü, tatlı tatlı kulaklarına dolan küçük bir şarıltı halini aldı. Kuyu başında durdu. Gözlerine ateş ateş yaşlar doldu. Boğazında bir yumru, yüreği par par çarpmaya koyuldu. Ve bütün gerçeği birdenbire kavradı. Kuyunun çemberi üstündeki hortumu gördü. Açık yeşil renkli plastik hortumun ucu kuyunun ağzından içeri sallanmıştı. Eğilerek baktı. Kuyunun derin karanlığına, beyaz ay ışığı parıltılı bir su şarıltılarla akıyordu. Orada öylece bir süre gözlerinde yaşlar, boğazında o yumru, omuzlarını sarsan hıçkırıklar, göğsünde solukları yetmeyen bir darlıkla ağladı. Sonra yavaş yavaş soluk almaya başladı. Omuzlarındaki sarsılışlar duruldu, gözyaşları dindi. Bu bir düş olmasın diye düşündü. Çevresine baktı. Hayır değildi. Her şey, bütün gördükleri gerçeğin ta kendisiydi. O gece Atay'la anlattıkları tasarılarına babasının hiç gülmediğini hatırladı. Babası tasarılarını beğenmiş, olmayacak iş dedikleri hayallerini gerçeğe çevirmişti. Hem de hiç kimseye sezdirmeden. Su yazı yarışmasındaki anlatışına benziyordu. Karanlık kuyunun ağzı yutuyordu beyaz, serin, parıltılı suyu. Kurtuldu ağaçlarımız, Allah'ım, sen yardım ettin bizlere. Yeşil renkli hortumu kuyunun ağzından çekti. Su fışkıra fışkıra aç toprağa akmaya koyuldu. Ucunu tulumbanın sapı arasına sıkıştırdı. Tıpkı bir musluk gibi akan suyun altına avuçlarını açtı. Tuz tuz yanan yüzüne çarptı. Doldurdu çarptı, doldurdu avuçlarını çarptı. Su buz gibiydi ama Türk yanıyordu. Ayların özlemiydi bu. Birden yeşil kurbağayı gördü. Dolmaya başlayan kuru arın köşesinden bakıyordu boncuk boncuk gözleriyle. Türk hortumu tulumbanın sapından alarak kurbağaya çevirdi. O da ateş ateş yanıyor olmalıydı. Kaçmadı suyun çarpışlarından. Türk doyamıyordu, kanamıyordu, inanamıyordu bu gerçeğe. Sonunda başına tuttu suyu. Geceliği ıslandı. Yemenilerinin içi doldu. Saçları ağırlaştı omuzlarında. Sağanak sağanak yağmurların tadı içinde ıslandı. Şarıltılar içinde gobülün sesini duydu. Yanı başında babasını gördü. Gözleri yaşlıydı babacığının. Baba, babacığım dedi. Hortumu kuyuya uzattı, babasına koştu, ona sarıldı. Babası kızını kucakladı. Ayakları yerden kesildi Türk'ün. Oldukları yerde tıpkı bebekliğinde olduğu gibi döndüler, döndüler. Her şeyi sizlere borçluyuz Türk. Türk, yavrum. Sizler o kadar istediniz ki topraklarımıza kök salmamızı, topraklarımıza gölge verecek ağaçları. Sizler o kadar mutlu oldunuz ki. Bize, annenizle bana güç, kuvvet oldu sizlerin yaşamı sevmeniz. Bundan sonra 100 kat, 1000 kat daha çalışacağım. Babacığım, biz de sizinle birlikte gücümüzün yeteri kadar çalışacağız, belki daha çok. Sait Vardar kızının boynundan çözülen ellerini tutup okça döptü. O gece suyu getirme tasarınızı anlattınız iki kardeş. Kahkahalarla gülüyordunuz. O dakikada karar vermiştim. Gülünç dediğiniz planı yerine getirecektim. İşte görüyorsunuz ya Türk, hayalimiz gerçek oldu bile. Hadi gidip evdeki sevgililerimize haber verelim suyun geldiğini. Türk'ün üstünden sular damladığını gördü. Üşüme sakın yavrum. Türk, üşür müyüm hiç babacığım dedi. Yanıyorum ben. Birbirlerine bakarak güldüler. Babası da kir çamur içindeydi. Bir yol beraberce kuyuya akan suya baktılar. Kuyu ne kadar susuz, ne kadar aç olsa, ne kadar içse, su öyle gür, öyle boldu ki akşama kalmaz dolar da taşardı bile. Babası hortumu eline aldı. Bayıl bayıl akışına baktılar. Sait Vardar, sonra çaresine bakacağız. Şimdilik yeşil hortum işimizi görecek dedi. Türk, bu şimdilik bütünlük olsun babacığım dedi. Babası, şimdilik şimdilik dedi. Sonra ana kanaldan büyük bir su gelecek toprağımıza. Baba kız güldüler birbirlerine. Sonra kol kola geçtiler. İlk güneş ışıklarıyla saz damı parlayan pembe boyalı kerpiç eve doğru yürüdüler. Kitabın sonu. 22 Aralık 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler bölümü @ibb.gov.tr